Orta Doğu'da barış için tek çözüm İslam. Filistin ve özellikle Filistin'in kalbi olan Kudüs, İslam tarihinin başından bu yana Müslümanlar için kutsaldır. Müslümanların Filistin'i kutsal olarak görmeleri ise bu bölgeye barış ve huzur getirmelerine vesile olmuştur. Bu yazıda bu gerçeğin bazı tarihsel örneklerini ele alacağız. Kudüs'ü Müslümanlar için kutsal yapan iki temel vardır. Müslümanların namaz kılmak için yöneldikleri ilk kıble Kudüs'tür. Ve Peygamberimizin en büyük mucizelerinden biri olan bir gecelik Miraç yolculuğu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Mekke'den Kudüs'e olmuştur. Kur'an'da bu gerçek şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermemiz için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, bilendir. İsra Suresi 1. Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarında Filistin topraklarına işaret eden ayetlerin pek çoğunda bu topraklardan bereketli kılınan kutsal topraklar olarak bahsedilmektedir. Miraç'ın anlatıldığı üstteki ayette Mescid-i Aksa çevresini bereketlendirdiğimiz şeklinde nitelendirilmektedir. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Lut'un göçünün anlatıldığı Enbiya suresinde ise yine aynı topraklar bereketler verdiğimiz yer olarak geçmektedir. Öte yandan İsrail soyundan pek çok peygamberin yaşadığı, Allah yolunda mücadele ettiği, şehit düştüğü veya vefat edip defnedildiği Filistin toprakları bir bütün olarak Müslümanlar için kutsaldır. Nitekim son 1400 yıl içinde Müslümanlar Kudüs'e ve Filistin'e hep barış ve huzur getirmişlerdir. Hazreti Ömer'in Filistin'e getirdiği barış ve adalet. Milattan sonra 71 yılına dek Kudüs Yahudilerin başkentiydi. Ancak o yıl Roma orduları Yahudilere karşı büyük bir saldırı düzenlediler ve büyük bir vahşetin ardından onları bölgeden sürdüler. Yahudiler için diaspora dönemi başlarken Kudüs ve çevresi de terk edilmiş bir toprak haline gelmiş oluyordu. Ancak Roma İmparatorluğu'nun İmparator Konstantin döneminde Hristiyanlığı kabul etmesinin üzerine Kudüs yeniden ilgi odağı oldu. Hristiyan Romalılar Kudüs'te kiliseler inşa ettiler, Yahudilerin de bölgede yerleşmesine yönelik yasakları kaldırdılar. Filistin 7. yüzyıla dek Roma, Bizans toprağı olarak kaldı. Kısa bir süre Persler bölgeyi ellerinde tuttular. Ama sonra Bizans yeniden Filistin'in hakimi oldu. Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktası ise 637 yılında bölgenin İslam orduları tarafından fethedilmesiydi. Bu fetih, asırlardır savaşlara, sürgünlere, yağma ve katliamlara sahne olan, farklı inançlar arasında sık sık el değiştiren ve değiştirdikçe de yeni vahşetler yaşayan Filistin'e barış ve huzurun yerleşmesi anlamına geliyordu. İslam'ın hakimiyeti, Filistin'de farklı inançların bir arada yaşayabileceği bir çağın başlangıcı oldu. Filistin, Peygamberimizden sonraki ikinci halife olan Hazreti Ömer tarafından fethedildi. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi, ardından buradaki farklı inançlara karşı gösterdiği olağanüstü hoşgörü, olgunluk ve nezaket, başlayan güzel dönemin habercisiydi. İngiliz tarihçi ve Orta Doğu uzmanı Karen Armstrong, Holy War adlı kitabında Hazreti Ömer'in Kudüs fethini şöyle anlatır. Halife Ömer, Kudüs'e beyaz bir devenin üzerinde girdi. Yanında ise kentin Yunan yöneticisi başrahip Sopranius vardı. Halife, kendisinin öncelikle tapınak tepesine, yıkık olan Hazreti Süleyman mabedinin yerine götürülmesini rica etti ve dostu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gece yolculuğunu Miraç yaptığı bu noktada eğildi ve dua etti. Başrahip bu sahneyi dehşet içinde izliyordu. Son günlerin artık yaklaştığını sanmıştı. Daha sonra Halife Ömer Hristiyan tapınaklarını görmek istedi ve tam kutsal mezar kilisesine gittiğinde namaz vakti geldi. Başrahip kendisini kibarca namazını bu kilisede kılmaya davet etti. Ama Halife Ömer bu teklifi kibarca reddetti. Eğer bu kilisede namaz kılarsa sonra bazı Müslümanların bu olayı anıtlaştırmak amacıyla buraya bir cami inşa etmek isteyebileceklerini, bunun ise kutsal mezar kilisesinin yıkılması anlamına geleceğini izah etti. Bu nedenle Halife kiliseden çıkıp biraz daha ilerideki bir noktada namazını kıldı. Nitekim Bugün tam bu noktada Kutsal Mezar Kilisesi'nin tam karşısında Halife Ömer'in adına inşa edilmiş küçük bir camii bulunmaktadır. Halife Ömer'in diğer büyük camii ise tam tapınak tepesinde yapıldı. Yıllardır Hristiyanlar yıkık Yahudi tapınağının yer aldığı bu alanı şehrin çöp yığınağı olarak kullanıyorlardı. Halife, Müslümanların bu çöpleri temizlemelerine kendi elleriyle yardım etti ve burada Müslümanlar iki mabet inşa ederek İslam'ı, İslam'ın dünyadaki üçüncü kutsal şehrine yerleştirmiş oldular. Kısacası Müslümanlarla birlikte Kudüs'e ve tüm Filistin'e medeniyet geldi. Birbirlerinin kutsal değerlerine saygı göstermeyen, birbirlerine sırf farklı inançlara sahip oldukları için katliamdan geçiren vahşi ve barbar inançların yerine İslam'ın adil, hoşgörülü ve mutedil kültürü hakim oldu. Hazreti Ömer'in fethinden sonra Filistin'de Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler asırlar boyu barış ve huzur içinde yaşadılar. Müslümanlar hiç kimseyi zorla İslamlaştırmaya çalışmadılar. Ancak İslam'ın hak din olduğunu gören bazı gayrimüslimler kendi rızalarıyla İslam'ı seçtiler. Filistin'deki bu barış ve huzur, bölge Müslümanların hakimiyetinde olduğu sürece devam etti. Ancak 11. yüzyılın sonunda bölgeye dışarıdan işgalci bir güç girdi ve Kudüs'ün medeni topraklarını görülmemiş bir barbarlık ve vahşetle yağmaladı. Bu barbarlar Haçlılardı. Filistin topraklarında Haçlı vahşeti. Sözde Hristiyanlık adına uygulanan terör. Filistin'de her üç dinin mensupları barış ve huzur içinde yaşarken Avrupa'daki Hristiyanlar bir Haçlı seferi organize etmeye karar verdiler. Papa II. Urban'ın 25 Kasım 1095 günü Clermont Konseyi'nde yaptığı çağrı ile kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak ve asıl olarak da doğunun efsanevi zenginliğine ulaşmak üzere 100 binin üzerinde insan Avrupa'nın dört bir yanından Filistin'e doğru yola çıktı. Uzun ve yıpratıcı bir seferden ve Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri pek çok yağma ve katliamdan sonra 1099 yılında gerçekten de Kudüs'e vardılar. Yaklaşık 5 hafta süren uzun bir kuşatmanın ardından şehir düştü ve Haçlılar kente girdiler. Ve dünya tarihinde eşine az rastlanır bir vahşet gerçekleştirdiler. Şehirdeki tüm Müslümanları ve Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Bir tarihçinin ifadesiyle buldukları tüm Arapları ve Türkleri öldürdüler. Erkek veya kadın hepsini katlettiler. Haçlılardan biri Raymond of Aglis bu vahşeti övünerek şöyle anlatıyordu. Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti. Adamlarımızın bazıları ki bunlar en merhametlileriydi. Düşmanların kafalarını kesiyorlardı. Diğerleri onları oklarla vurup düşürdüler. Bazıları ise onları canlı canlı ateşe atarak daha uzun sürede öldürüp işkence yaptılar. Şehrin sokakları, kesilmiş kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki yolda bunlara takılıp düşmeden yürümek zor hale gelmişti. Ama bütün bunlar Süleyman Tapınağı'nda yapılanların yanında hafif kalıyordu. Orada ne mi oldu? Eğer size gerçekleri söylersem buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En azından şunu söyleyeyim ki Süleyman Tapınağı'nda akan kanların yüksekliği adamlarımızın dizlerinin boyunu aşıyordu. Haçlı ordusu Kudüs'te 2 gün içinde yaklaşık 40 bin Müslümanı üst üste anlatılan yöntemlerle vahşice öldürdü. Filistin'in Hazreti Ömer'den bu yana süren barış ve huzuru korkunç bir katliamla sona ermiş oldu. Haçlılar bir sevgi ve merhamet dini olan Hristiyanlığın tüm ahlaki kıstaslarını çiğneyerek sözde Hristiyanlık adına terör uyguladılar. Selahaddin Eyyubi'nin adaleti. Barbar Haçlı ordusu Kudüs'ü kendisine başkent yaptı ve sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurdu. Ancak Filistin'e vahşet getiren Haçlıların ömrü fazla uzun olmayacaktı. Orta Doğu'daki tüm Müslüman emirlikleri cihat bayrağı altında birleştiren Selahaddin Eyyubi, 1187'deki Hattin Savaşı'nda tüm Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Savaşın ardından Haçlı ordusunun iki kumandanı Reynold of Chatillon ve Kral Guy, Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna çıkarıldı. Selahaddin Eyyubi, daha önce Müslümanlara karşı uyguladığı korkunç vahşetlerle ünlenmiş olan Reynold of Chatillon'u idam etti ancak aynı suçları işlememiş olan Kral Guy'ı serbest bıraktı. Filistin toprakları bir kez daha adaletin ne olduğunu görüyordu. Selahaddin Eyyubi, Hıddi'nin hemen ardından da tam Peygamberimizin bir gecede Mekke'den Kudüs'e götürüldüğü kutsal Miraç günü Kudüs'e girerek 88 yıldır Haçlı işgali altında olan şehri kurtardı. Haçlılar 88 yıl önce Kudüs'ü aldıklarında içindeki tüm Müslümanları katletmişlerdi ve bu yüzden bu sefer de Selahaddin Eyyubi'nin aynı vahşeti kendilerine yapacağını korkuyla bekliyorlardı. Oysa Selahaddin Eyyubi kentteki Hristiyanların hiçbirine dokunmadı. Dahası sadece Latin, Katolik Hristiyanların şehri terk etmelerini emretti. Haçlı kimliğine sahip olmayan Ortodokslar şehirde yaşamaya ve diledikleri gibi ibadet etmeye devam edebilirlerdi. İngiliz tarihçi Karen Armstrong, Müslümanların bu ikinci Kudüs fethini şöyle anlatır. 2 Ekim 1187'de Selahaddin ve ordusu Kudüs'e fatihler olarak girdiler. Gelecekteki 800 yıl boyunca şehir bir Müslüman kenti olacaktı. Selahaddin, katliam yapmamak üzere önceden Hristiyanlara verdiği sözü tuttu ve şehri yüksek İslami prensiplere göre aldı. Kur'an'da emredilmiş olduğu gibi şiddetten kaçındı. 1099 yılındaki katliamların öcünü almaya kalkmadı. Tek bir Hristiyan öldürülmedi. Hiçbir yağma yapılmadı. Esirleri serbest bırakmak için istenen fidyeler ise son derece düşük tutuldu. Kur'an'da emredildiği gibi esirlerin çoğunu da hiçbir fidye almadan serbest bıraktı. Selahaddin'in kardeşi El-Adil 1000 kadar esirin kendi hizmetine verilmesini istedi ve sonra hepsini acınacak durumda olduklarını gördüğü için karşılıksız olarak serbest bıraktı. Şehirdeki zengin Hristiyanlar değerli eşyalarını yükleyip şehirden bir an önce gittiler. Oysa ellerindeki para şehirdeki tüm savaş esirlerinin fidyesini ödemeye fazlasıyla yetiyordu. Başrahip Heraklius herkes gibi 10 dinarlık fidyesini ödedi, sonra da şehri hazinelerle dolu arabalarla terk etti. Kısacası Selahaddin Eyyubi ve onun komutasındaki Müslümanlar Hristiyanlara karşı son derece adil ve merhametli davranmışlar. Hatta onlara kendi liderlerinden çok daha fazla merhamet etmişlerdi. Kudüs'ten sonra Filistin'in diğer şehirlerinde de Haçlıların vahşeti ve Müslümanların adaleti sürdü. İngiliz tarihinde büyük bir kahraman gibi tanıtılan Aslan Yürekli Richard, 1191 yılında Akra Kalesi'nde aralarında pek çok kadın ve çocuğun da yer aldığı tam 3000 Müslümanı boyunlarını vurdurarak alçakça katletmişti. Müslümanlar bu vahşetlere şahit olmalarına rağmen hiçbir zaman aynı yöntemlere başvurmadılar. Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım, ey iman edenler, bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. Hükmü uyarınca Maide suresi 2, hiçbir zaman masum sivillere karşı şiddet uygulamadılar. Mağlup ettikleri Haçlı ordularına karşı dahi gereksiz şiddet kullanmadılar. Haçlıların vahşeti ve ardından gelen Müslüman adaleti tarihi bir gerçeği bir kez daha göstermiş oluyordu. Filistin'de farklı inançlarla bir arada yaşama şansı veren adil bir yönetim, ancak İslam'ın prensiplerine göre kurulan bir yönetim olabilirdi. Bu gerçek, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 700 yıl boyunca özellikle de Osmanlı döneminde ispatlanmaya devam etti. Orta Doğu'da huzura giden yol Osmanlı Millet Sistemi. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civarını fethi ile birlikte Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başladı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını sağlayacaktı. İslam'ın hoşgörüsü Osmanlı'da da tecelli etti. Kilise, sinagog ve cami uyum içinde bir arada var oldu. Osmanlı İmparatorluğu millet sistemi adı verilen bir düzenle yönetiliyordu ve bu sistemin en temel özelliği farklı inançlara sahip insanlara kendi inançlarının ve hatta hukuklarının getirdiği şekilde yaşama imkanı tanımasıydı. Kur'an'da kitap ehli olarak tanımlanan Hristiyanlar ve Yahudiler Osmanlı topraklarında hoşgörü, güvenlik ve özgürlük buldular. Bunun en büyük nedeni Osmanlı'nın Müslümanlar tarafından yönetilen bir İslam devleti olmasına karşın tebaasını zorla İslamlaştırmak gibi bir amaca sahip olmamasıydı. Aksine Osmanlı Devleti, gayrimüslimlere de güvenlik ve huzur sağlamayı, onları adaletli ve İslam idaresinden razı olacakları şekilde yönetmeyi hedefliyordu. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı bir anlayışa, baskıcı ve müsamahasız bir yönetim anlayışına sahipti. İspanya Krallığı İber Yarımadası'nda Müslümanların ve Yahudilerin varlığına tahammül edememiş ve her iki topluma karşı büyük bir vahşet uygulamıştı. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi oldukları için baskılar uygulanıyor, örneğin gettolara hapsediliyorlar. Hatta kimi zaman toplu katliamlara hedef oluyorlardı. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammülsüzdürler. Katolik ve Protestanlar arasındaki çatışmalar 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kan gölüne çevirdi. 1618-1648 yılları arasında yaşanan 30 yıl savaşları temelde Katolik-Protestan çatışmasının bir sonucuydu. Bu savaş sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye döndü, sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun 3'te 1'i yok oldu. Bu ortamda Osmanlı'nın kurduğu idarenin son derece insancıl olması kuşkusuz önemli bir gerçektir. Pek çok tarihçi ve siyaset bilimci de bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Bunlardan biri dünyaca ünlü Orta Doğu uzmanı Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Edward Said'dir. Kudüslü Hristiyan bir aileden gelen ve Amerikan üniversitelerinde çalışmalarını sürdüren Edward Said, İsrail'de yayınlanan Hearst gazetesinin kendisiyle yaptığı bir röportajında Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilebilmesi için Osmanlı millet sistemini önermiştir. Said'in yorumu şöyledir. Arap dünyasındaki diğer azınlıklar nasıl yaşayabiliyorsa, Araplar arasındaki bir Yahudi azınlığın yaşaması da mümkündür. Bu, Osmanlı İmparatorluğu altında gayet iyi işlemiştir. Onların sistemi şu an sahip olduğumuzdan çok daha insancıl gözükmektedir. İslam hoşgörüsünün kaynağı Kur'an ahlakı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve diğer Müslüman devletlerinin son derece hoşgörülü, adil ve insancıl yönetimler kurmasının temel nedeni Kur'an'da bu şekilde bir yönetimin emredilmiş olmasıydı. Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Osmanlı padişahlarının ve daha nice Müslüman hükümdarın bugün Batılılar tarafından da kabul ve takdir edilen bir hoşgörü, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemelerinin nedeni Allah'ın Kur'an'daki emirlerine olan sadakatleriydi. İslami yönetim anlayışının temelini oluşturan bu emirlerin bazıları şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa suresi 58. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva, tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 135. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine suresi 8. Siyaset literatüründe iktidar dejenere eder ve mutlak iktidar da mutlak olarak dejenere eder şeklinde bir söz vardır. Bununla siyasi iktidarı ele geçiren herkesin bu iktidarın sağladığı imkanlar sonucunda ahlaki yönden dejenere olduğu ifade edilir. Bu kural gerçekten de insanların çoğu için geçerlidir. Çünkü bu çoğunluk ahlakını kendi üzerindeki toplumsal yaptırımlara göre belirler. Bir başka deyişle toplumun kınamasından veya cezalandırmasından korktuğu için ahlaksızlıklardan veya suçlardan geri durur. İktidar ise onlara güç sağlar ve toplumun yaptırımını azaltır. Bunun sonucunda dejenere olur, yani ahlaktan kolayca taviz verir hale gelirler. Eğer ellerinde mutlak bir güç varsa, yani bir ülkenin mutlak hakimi olurlarsa, kibirlerini tatmin etmek için her yolu deneyebilirler. Bu dejenerasyon kuralının geçerli olmadığı tek insan modeli, Allah'a samimi olarak iman eden, ondan korkan, onun rızası için dine sarılan, dine göre yaşayan insanlardır. Ahlakları topluma bağlı olmadığı için en mutlak iktidar dahi onları etkilemez. Allah, Kur'an'da bu ideal hükümdar modeline örnek olarak Hazreti Davut'u vermiş, onun kendisinden hüküm sormaya gelen insanlara hükmederken dahi bir yandan büyük bir teslimiyet ve boyun eğicilik içinde Allah'a dua edip yalvarmasını örnek göstermiştir. İslam tarihinin adaletli, müşfik, mütevazi ve olgun hükümdarlarla dolu olması Allah'ın Müslümanlara Kur'an'da öğrettiği bu ahlaktan kaynaklanmaktadır. Müslüman bir yönetici Allah'tan korktuğu için kendisine verilen hiçbir imkan ve iktidar onu dejenere etmez, şımartmaz, kibirlendirip zalimleştirmez. Elbette İslam tarihinde de İslam ahlakından uzaklaşarak dejenere olmuş yöneticiler ortaya çıkmıştır. Ama bunların hem sayısı hem de etkisi sınırlıdır. Sonuç: tarih, İslam'ın Orta Doğu'ya adaletli, hoşgörülü, müşfik bir yönetim tarzı sunan tek inanç sistemi olduğunu göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle bitmiş olan Pax Ottoman, Osmanlı Barışı bugün hala telafi edilebilmiş değildir. Osmanlı'nın ardından Orta Doğu önce Avrupalı sömürgecilerin yönetimine geçmiş, daha sonra da İsrail'in işgalci ve mütecaviz politikalarının hedefi olmuştur. Orta Doğu'daki mevcut çatışmaların ise temel bir nedeni vardır. Tarafların barışa yanaşmadaki isteksizlikleri, İsrail'in yapması gereken Birleşmiş Milletler'in 242 sayılı kararlarına uyarak 1967 öncesi sınırlarına geri çekilmesi, Filistin halkının haklarını tanıması ve teslim etmesidir. Filistinlilerin ve diğer Arapların yapması gereken ise İsrail'i denize dökmek, tüm Yahudileri sürgün etmek gibi hedefleri terk edip Yahudilerle bir arada yaşamayı kabul etmektir. Ve en önemlisi, haklı mücadelelerini sivil insanlara karşı uygulanan barbarca terör eylemleriyle kirletmemektir. Kısacası, Orta Doğu'ya barışın gelmesi için tarafların ılımlı ve hoşgörülü olmayı kabul etmeleri, Yahudi ırkçılığından veya Arap şovanizminden kurtularak barış için samimi bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Bunun için gereken vizyon ise İslam ahlakının tarihte Orta Doğu'ya öğrettiği meziyetlerde saklıdır.
www.harunyahya.org